Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 350. 16. kaset B yüzü. Gerçi Galata'da veya Sakız'da üstlenmiş Cenova tüccarı da bu limanlara vuruyordu. Örneğin herhalde Cenovalı bir tacir olan Lucian Frank 1496'da Kili'den 15 fıçı balık satın almıştı. Ancak gemi kaptanları arasında hemen hemen hiç Cenovalı'ya rastlanmıyordu. İstanbul'dan yelken açan gemiler Kili'ye kuru üzüm, incir, fındık, ceviz, pamuk, pirinç ve şarap gibi Ege ürünleri taşımaktaydı. Dönüşte ise Kili'den fıçı ile morina ve mersin balığı salamurası yüklüyorlardı. Bunlar yörenin gerek İstanbul'a gerekse İtalya'ya ve Ege'deki İtalyan kolonilerine ihraç ettiği başlıca ürünlerdendi. Akkerman'da ise çoğunlukla Türk büyükbaş hayvan tacir veya celepleri yerleşmişti. İstanbul'a deniz yoluyla düzenli olarak çok sayıda koyun ve sığır gönderiyorlardı. Sakız 1566'da Osmanlılar tarafından işgal edilinceye kadar Kefe, Kili ve Akkerman'dan bu Ceneviz adasına yapılan ihracatın büyük kısmını hayvan derileri oluşturuyordu. 16 Mart ile 12 Haziran 1496 tarihleri arasında Cenovalı tacirler yalnız Kili'den toplam değeri 85 bin akçe dolayında 3200'ün üzerinde inek derisi ihraç etmişlerdi. Boğdan'dan Akkerman ve Kili yoluyla büyük miktarlarda morina, tuz ve hayvani yağı da ihraç ediliyordu. Ayrıca Kili, kuzeyde ele geçirilen köleler için de başlıca transit limanlarından biri haline gelmişti. Özü ve Akkerman kale muhafızları bu köle ticaretine iyiden iyiye girmiş bulunuyorlardı. Ege'den Polonya'ya ve Moskov ülkelerine yapılan şarap ihracatının önemi Kili Limanı Mülteziminin 1505 tarihli bir raporuna yansımıştır. Bu raporda da şöyle deniyor. Kili limanında yakalanıp ihraç edilen balıklar genellikle Venedik'in kontrolündeki diyarlardan şarap getiren gemilere satılıyordu. Ancak getirdikleri bu şaraplar Kili'de satılmayıp gümrük vergileri ödendikten sonra transit geçiş yapıp Polonya veya ve Moskova'ya doğru yollarına devam ediyordu. Şarap karşılığı bu ülkelerden alınan yerli ürünler ise Kili'den geçerken tekrar vergilendirilmekteydi. Böylece Osmanlı hazinesi bu trafikten esaslı bir gelir sağlıyordu. Ancak halen diyordu mültezim, şarap gemileri bu limana uğramadığından, gümrüklerden ve balık satışından her yıl sağlana gelen tahminen 300 bin akçelik bir gelir yitirilmiş bulunmaktadır. Bu rapor Osmanlıların 16. yüzyılın son 10 yılına kadar Venediklilere Girit'ten Kili'ye şarap getirme izni vermiş olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Osmanlı diyarlarından da gerek Tuna üzerindeki Vidin ve Silistre iskeleleri veya Varna ve Misivri gibi Doğu Bulgaristan limanları gerekse Trabzon üzerinden Kili'ye şarap geliyordu. Galata, Samsun ve Sinop'ta çok tutulan kaliteli Monemvasya şarabı Kili'de alınabilirdi. 1470'ten 1570'e kadarki dönemde güney ile kuzey arasında Kili üzerinden yapılan ticaretin dokusunda belirgin bir değişiklik görülmedi. Bütün bu dönem boyunca kuzeydeki bozkır kuşağının temel ihraç ürünleri buğday, et, balık, deri ve postlar, atlar ve köleler, buna karşılık Küçük Asya ve Ege'den ithal edilen mallar, kuru yemişler, şarap ve pamuklu dokumalar olarak kaldı. Akkerman gümrük defterleri limanın güney ile kuzey arasındaki uluslararası ticarette oynadığı merkezi rolün belgesel kanıtlarını bize sunuyor. Tablo 59. 1484 yönetmeliğine göre Akkerman'daki gümrük vergileri ve diğer resimler. Dipnot. Beldiceanu 1973 sayfa 174 not 1'e göre burada Rus Kızıl Rusya parantez içinde La Russie Rouge, Rus tüccarı ise Lemberg parantez içinde Lviv tüccarı anlamındadır. Beldiceanu'nun sayfa 173-76'da yer alan çevirisi okuma veya yorum yanlışlarından kaynaklanan çeşitli hatalar içeriyor. Örneğin Kelçe yerine Kepçe bu nüshaya özgü bir yazım hatası olarak olsa gerektir. Bir Akkerman keilçesi 84,5 kilogramdı. Mallarını Akkerman'da boşaltıp ibaresinin parantez içinde sayfa 147 doğrusu başka yerlerde mallarını Akkerman'da boşaltmayıp biçiminde yer alıyor. Sayfa 411. Ayrıca bakınız Topkapı Milli Saraylar el yazması Revan numara 1935 123B ve numara 1936 133A. Bez genellikle pamuk, keten veya kenevirden ucuz bir tür dokumaydı. Oysa pahalı, ipekli ve yünlü dokumalar kumaş, çoğulu akmişe olarak anılıyordu. Tablo 59. 1484 yönetmeliğine göre Akkerman'daki gümrük vergileri ve diğer resimler. Akkerman halkı ad valorem %2 gümrük vergisi kumaş Rus'tan Karadeniz'e ya da aksi yönde. Akkerman'ın dışından kişilerden ad valorem Osmanlı akçesi olarak alıcı ve satıcı birlikte %5,5. Her 300 akçelik mal değeri başına 10 akçe. Rus'tan deniz yönünde veya aksi yönde transit geçiş halinde olan Rus veya sair tüccar mallarını Akkerman'da boşaltmayıp sadece %3,33 oranındaki transit geçiş vergisini öderler. Ancak yüklerini boşalttıkları takdirde normal gümrük vergisini ödemek zorundadırlar. Akkerman halkı ad valorem yüzde Osmanlı akçesi olarak 2 gümrük vergisi. Limandan gemiyle ayrılan hububattan Akkerman halkından ad valorem yüzde her kelçe başına 1 pazar bacı. Kalenin ister içinden ister dışından satılan koyunlar Akkerman halkından ad valorem yüzde satıcıdan her 2 koyun başına 1 akçe, alıcıdan her 4 koyun başına 1 akçe. Dışarıdan kişilerce satılan sığırlardan 5 akçe. Yerel halk arasında alınıp satılan sığırlardan Akkerman halkından 2 akçe. Akkerman'ın dışından kişilerden alıcı ile satıcı arasında eşit olarak paylaşılır. Atlardan Akkerman halkından 12 akçe. Akkerman dışından kişilerden alıcı ile satıcı arasında eşit olarak paylaşılır. Çarşıda satılan Rus'tan gelme ucuz kumaş. Akkerman halkından her 100 zira başına 7,5 akçe. Akkerman'ın dışından kişilerden 5 akçesini satıcı, 2,5 akçesini alıcı öder. Kısraklardan Akkerman halkından 6 akçe. Akkerman'ın dışından kişilerden alıcı ile satıcı arasında eşit olarak paylaşılır. Burada sözü edilmeyen bütün diğer mallar fetihten önceki gibi vergilendirildi. Kaynak Topkapı Kütüphanesi el yazması numara 1935 123A 124A ve 1936 131A 134A metnin tıpkı basımı Bibliothèque Nationale Paris Belgiano 1973 sayfa 410 412 417 418. 1507-1508 yılı kayıtlarına göre Akkerman'da faaliyet gösteren tüccarın çoğunu Osmanlı tebaasından gayrimüslimler ile Müslüman Türk ve Tatarlar oluşturmakla birlikte Boğdanlı birçok tacir de bu limana uğruyordu. Akkerman ile Özü arasındaki canlı trafiğin görece küçük teknelerle yürütülmesine karşılık İstanbul, Trabzon ve diğer Karadeniz limanları ile olan trafikte daha büyük gemiler kullanılıyordu. 8 Eylül 1507 ile 3 Şubat 1508 arasındaki 5 ayın toplam gümrük geliri 23.785 akçeyi, liman vergileri 6.803 akçeyi, şarap için ödenen resimler ise 3.050 akçeyi buluyordu. Aylık vergi gelirlerinin gösterdiği gibi Ekim'den itibaren trafik büyük ölçüde yavaşlamaktaydı. Nitekim Ocak'ta ödenen gümrük vergisi sadece 75 akçeydi. Sayfa 351. Çobanlar ve Kazaklar. Daha önce de gördüğümüz gibi Altın Ordu ile Polonya-Litvanya Devleti ittifakının tehdit altında bulundurduğu Kırım Hanlığı Mengli-Giray döneminde Osmanlılarla tam bir işbirliği içine girerek Polonya topraklarına sürekli baskı uygulamaya başlamış, aynı zamanda Dnieper ile Dniester arasındaki Bozkır Kuşağı üzerindeki Kırım egemenliğini güçlendirmeye çalışmaktan geri durmamıştı. Öte yandan İstanbul'a büyük çapta koyun ve sığır ihracatı ile bu faaliyetin vergilendirilmesine ilişkin sorunlar yüzünden gerek Boğdan'daki gerekse Akkerman ile Dnieper ağzının kuzeyine düşen step kuşağındaki otlakların kullanımı Osmanlı yönetimi ile Boğdan ve Polonya arasında kritik bir sorun haline gelmişti. İstanbul'un koyun ve sığır talebinin artmasına paralel olarak gitgide daha çok insan bu işe el atmaktaydı. Kili ve Akkerman tüccarının Boğdan'da ve aşağı Dniester ile aşağı Dnieper arasındaki stepte sürülerini otlatacak arazi edinmesinin ardında başkentten kaynaklanan bu talep yatıyordu. Koyun ve sığır yetiştiriciliği ve ticaretiyle uğraşanlar Kili, Akkerman, Özü ve Dobruca'nın Türk ve Tatarlarıydı. 1539'da Polonya Kralı'na hitaben yazdığı bir mektupta Sultan Süleyman, Her yıl Kili ve Akkerman'dan gelen koyun sürülerinin Dinyester Nehri'ni geçip Polonya topraklarına girdiğini, onlarla birlikte güya bu sürülerin sahibi olan Tatarlar ile Dobruca, Akkerman ve Kili'den maceracıların Polonya topraklarına girip tebaasına zulmettiğini kabul ediyordu. 1538 Osmanlı seferini izleyen dönemde Osmanlıların Güneyboğdan'ı (parantez içinde Bucak) kontrol altına alıp Akkerman'ı sancağı olarak örgütlemeleri, Eflak ve Boğdan ile Akkerman bozkırını çok daha yakından denetleyecekleri yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Aynı zamanda Osmanlılar bu bölge kaynaklarının daha sistematik bir şekilde değerlendirilmesini örgütlemeye koyuldular. Böylece 1538-41 arası her iki voyvodalığa bir dizi askeri, siyasi ve iktisadi yükümlülüğün dayatılmasıyla belirlendi. 1544'te gene her iki memleketin her yıl İstanbul'a 100 biner koyun temin etmesi şart koşuldu. Sürüler ya sahipleri veya başkalarınca sürülüp getirilecek ve Akkerman Kadısı'nın başkanlığındaki bir komisyonca saptanıp dönem dönem gözden geçirilen fiyatlar üzerinden satılacaktı. Baba Ali bunu sürü sahipleri için karlı bir alışveriş gibi görüyordu. Öte yandan et sıkıntısının kronikleştiği İstanbul'a tam tamına belirtilen sayıda hayvanın hem de zamanında ulaştırılması voyvodaların sorumluluğuydu. Eflak Voyvodası'nın itirazı üzerine bu miktar bir sonraki yıl 50 bine indirilmişti. Bu 15. yüzyıldan beri süre gelen bir faaliyet çerçevesinde özel kişilerin gelip Osmanlı Kilisi ve Akkerman'ından aldıkları hayvanlara ek bir kotaydı. Darlık zamanlarında veya ordu ve donanmanın ikmal ihtiyaçları söz konusu olduğunda da Bağbali, Voyvodalara koyun, sığır, tahıl, un, bal ve hayvani yağı temin etmelerini emredebiliyordu. Herhalde Voyvodalardan bu gibi taleplerde bulunulması Osmanlıların olağanüstü vergiler (parantez içinde avarız) genel sistemi içinde açıklanabilir. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Nogay Tatarlarına, Akkerman Kazaklarına ve Dobruca Tatarlarına ait gitgide daha çok sayıda sürünün sınırı geçip Dinyeper Nehri boylarında otluyor olmasına paralel olarak Kazakların koyun, sığır ve hatta çoban çalıp götürmek amacıyla Dinyester Nehri'nin batı yakasındaki Osmanlı topraklarına yaptığı akınlar da günlük olaylar haline gelmişti. 1564'te Polonya ve Osmanlı yönetimleri çatışmalardan kaçınılması konusunda geçici bir anlaşmaya vardılar. Tatarlar, Kırım Hanı'na bağlı olduğundan aynı yıl Sultan Han'a Tatarları ikna yoluyla sınır bölgesinden uzaklaştırılmasını emreden bir ferman yolladı. Öte yandan Akkerman yöresindeki çobanlar da kontrol altına alınacak, sınır bölgesindeki koyun ve sığır sayıları kaydedilerek otlak resminin tahsil edilmesi mümkün kılınacaktı. Ancak bu önlemlerin hiçbiri bölgedeki gerilimi azaltmaya yetmedi. Temel sorun, Ukrayna bozkırının verimli topraklarının Tatar sürülerinin otlatılmasına ve dolayısıyla Osmanlı başkentinin beslenmesine mi yarayacağı, yoksa Slav ve Boğdan köylülerinin yerleşimine mi açılacağıydı. Sayfa 354. Bursa, Braşov güzergahı. William Hayden Levant, (parantez içinde yakın doğu ticaretine ilişkin çalışmasının yayınlanması, birçok tarihçiyi Osmanlıların Konstantinopolis'i almasının Levant ile Orta Avrupa arasında ya Karadeniz ya da Tuna ve Eflak üzerinden sürdürülen doğu emtiyası trafiğine ölümcül bir darbe indirdiğine inandırmıştı. Dipnot. Hayd, 1936. Bu eserin ilk basımı Geschichte des Levantandels başlığıyla Leipzig'te 1879'da yayınlanmıştı. Daha yakın zamanlarda bu teoriyi benimseyenler arasında Lopez ile Malovist de yer alıyor. Oysa 1400-1520 dönemi boyunca siyasi rekabete ve sık sık baş gösteren boy ölçüşmelere karşın Osmanlıların Orta Avrupa ve Güney Almanya ile ticaret ilişkilerini oldukça canlı bir şekilde sürdürmüş olduğunu göstermek hiç de zor değildir. Gerçekten de Osmanlıların Tuna üzerindeki esas olarak Brayla, (parantez içinde İbrahim) Silistre ve Rusçuk ile birlikte Nibolu, Vidin ve Semendire gibi ileri karakolları Tuna ötesinde gene Osmanlıların vasalı konumundaki Eflak Beyliği aracılığıyla Avrupa'nın yünlü kumaş ve metallerinin Osmanlı ipeklileri, pamuklu dokumaları ve baharatıyla değişimini içeren hayli canlı bir ticaret gelişmiş bulunuyordu. Bu ticaret yolunun başlıca transit merkezi Eflak Transilvanya sınırındaki Braşov'du. Bu güzergah, Levant ticaretinde Venedik'ten Orta Avrupa'ya bağlanan trafikle pekala rekabet edebiliyordu. Bakınız tablo 60. Tablo 60. Braşov kenti dış ticaretinin gelişimi 1484-1600. Gümrükten geçen malların florin olarak değeri. 1484-85'te toplam 65 bin florin. 1501'de toplam 80 bin florin. 1502'de toplam 85 bin florin. 1503'te toplam 167 bin florin. İhraç edilen ve transit geçen mallar 60 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 22 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 85 bin florin. 1504'te toplam 140 bin florin. 1505'te toplam 95 bin florin. 1507-1508'de toplam 70 bin florin. 1515'te 100 bin florin. 1516'da 75 bin. 1517'de 60 bin. 1529-30'da 33 bin florin. İhraç edilen ve transit geçen mallar 10 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 15 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 8 bin florin. 1532-38 toplam 100 bin florin. 1542 ihraç edilen ve transit geçen mallar 23 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 16 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 41 bin florin. Toplam 80 bin florin. 1543'te ihraç edilen ve transit geçen mallar 26 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 22 bin florin. Transit geçen doğu emtiyası 31 bin florin. Toplam 82 bin florin. 1545'te ihraç edilen ve transit geçen mallar 19 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 29 bin florin. Transit geçen doğu emtiyası 17 bin florin. Toplam 65 bin florin. 1546 parantez içinde eksik ihraç edilen ve transit geçen mallar 24 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 32 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 18 bin florin. Toplam 74 bin florin. 1547 ihraç edilen ve transit geçen mallar 21 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 26 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 20 bin florin. Toplam 67 bin florin. 1548 parantez içinde eksik ihraç edilen ve transit geçen mallar 2300 florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 30 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 23700 florin. Toplam 56 bin florin. 1549 ihraç edilen ve transit geçen mallar 22 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 31 bin florin. Transit geçen doğu emtiyası 23 bin florin. Toplam 76 bin florin. 1550 ihraç edilen ve transit geçen mallar 19 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 31 bin florin. Transit geçen doğu emtiyası 20 bin florin. Toplam 70 bin florin. 1551 parantez içinde eksik. İhraç edilen ve transit geçen mallar 15 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 33 bin florin. Toplam 48 bin florin. 1552-53 toplam 80 bin florin. 1554 ihraç edilen ve transit geçen mallar 23 bin florin. Eflak ve Boğdan'dan doğa ürünleri ithalatı 27 bin florin. Transit geçen doğa emtiyası 32 bin florin. Toplam 82 bin florin. 1555-96 arası toplam 80 bin florin. 1600 toplam 60 bin florin. Kaynak Manolescu 1960 sayfa 219. Bu yeni ticaret yolunun ortaya çıkışı 14. yüzyılın son birkaç 10 yılında doğu emtiyasının ipekli ve pamuklu dokumalar ile baharatın uluslararası antrepoları olarak Bursa ve Edirne'nin gösterdiği gelişmeye denk düşüyordu. Pera ve Kefe'deki Cenovalıların artık doğu emtiyasını Trabzon'dan da Tebriz'den de daha yakın ve güvenli olan Bursa pazarından temin etmeye başladıklarını görmüştük. 14. yüzyılda başlayan Osmanlı yayılması ise bu malların daha sonra Osmanlı tebaasından kişilerce Edirne'den kervanlara yüklenip doğrudan doğruya Tuna iskelelerine nakledilmesini mümkün kılmaktaydı. Yakın zamanda bu konuya eğilen Macar tarihçi Pak, Tuna yolunun gerçekten doğu emtiyası için belli başlı kanallardan biri olup olmadığı, doğu emtiyasının gerçekten Tuna'dan mı yoksa Transilvanya'nın Sakson kent ve kasabalarından mı geçtiği Genel olarak Osmanlı fütühatının bu ticaret yolunu nasıl etkilediği gibi bir dizi soruyu tekrar gündeme getirdi. 15. yüzyıl kaynakları esas olarak da Braşov tüccarına tanınan ticaret imtiyazları üzerinde yoğunlaşan Pah, bu kentin Karadeniz ve Tuna üzerinden gelen doğu imtiyası için başlıca transit merkezi haline geldiğini kanıtladı. Bir ara Karadeniz ticaretinin Tuna üzerindeki en önemli iskelesi olan Brayla, daha sonra yerini Kili'ye kaptırmıştı. Ancak Bulgar çarı Stratsimir'in (parantez içinde 1371-1393) Vidin'de Braşovlu tacirlere tanıdığı bir ticaret imtiyazı, daha güneyde kalan bir karayolunun da varlığına işaret ediyordu. Sakson ve Ulah tüccarın uğradığı Tuna iskeleleri Rucar, Drustor (parantez içinde Silistre), Ciurciu (parantez içinde yer göğü) ve Nikopolis (parantez içinde Nibolo) idi. Aslında Macar kralları Anjou hanedanından Louis (parantez içinde 1342-1382) ve Lüksemburg hanedanından Sigismund (parantez içinde 1387-1437) İpek ve ipekli kumaşlar bogası denilen ince bir tür pamuklu dokuma ve baharat gibi doğu emtiyasını bu Tuna Karadeniz güzergahı kanalıyla doğrudan doğruya peradan ve daha ucuza temin etmek konusunda zaten Cenovalıların işbirliğini sağlamış bulunuyorlardı. Macarlar bu sayede Dalmaçya üzerinde rekabet içinde oldukları Venediklileri kendi bölgelerindeki Levant ticaretinin karından yoksun bırakabilmişlerdi. Dolayısıyla 1366-1428 döneminde aşağı Tuna Havzası'nın yani Eflak ile Kuzey Bulgaristan'ın kontrolü etrafında Macarlar ile Osmanlılar arasında baş gösteren uzun mücadelenin aşikar olarak önemli bir ticari ve iktisadi boyutu vardı. 15. yüzyılın başlarında kuzeyden güneye transit mallar arasına Güney Almanya ve Silezya kökenli iyi kalite Batı yünlüleri ile demir araç gereç, özellikle de Styria yapımı bıçaklar dahildi. Daha 1412 tarihli Transilvanya ticaret imtiyaz beratında Müslümanlarca Saracenos getirildiği belirtilen mallar arasında karabiber ve sair baharatla birlikte Bombasio (parantez içinde bogası, safran, pamuk ve sof) yer almaktaydı. Bogası ve safran Anadolu'nun tipik ihraç ürünlerindendi. İlginç bir husus, Türk halıları ithalatının Braşov'da kazandığı değerdi. Anlaşılan bu tüccar kentinin zengin burjuvaları Doğu sanatının bu nadide ürünlerine büyük yatırım yapıyor, daha sonra da bunları kentin katedraline bağışlıyorlardı. Nitekim bugün erken dönem Türk halılarının yeryüzünde en zengin koleksiyonlarından biri Braşov'da bulunmaktadır. Batıdan Braşov'a örneğin 1503'te toplam 613.045 akçe değerinde ithal edilip buradan Eflak üzerinden tekrar Osmanlı diyarlarına ihraç edilen kaliteli ünlüler arasında Felemenkin, (parantez içinde Brüj, Maastricht, Mechen, Almanya'nın Aachen, Breslau, Freiberg, Köln, Nürnberg, Verden, Speyer, Zwickau, Linde, Lauenberg, İtalya'nın Verona, Bergamo, Çek kentlerinin Cihlava, Kutna Hora, Zorolek ve Polonya'nın Lviv ve Transilvanya'nın imalatı yer almaktaydı. Bu ithalatın %43.9'u Eflak'a, %7.7'si Boğdan'a, %48.4'ü de Transilvanya'ya gidiyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında can alıcı bir ticaretin konusu haline gelen Graz ve Nürnberg yapımı Styria bıçakları özellikle ilginç bir kalemdi. Daha Voyvoda Mircea'nın 1413 yılında Braşov tüccarına tanıdığı bir imtiyaz beratında bu ithalata değinilmektedir. 1502'de ise Braşov gümrük defterine göre toplam 1.457.820 akçe değerinde 2.400.000 bıçak ithal ve sonra bunların büyük bölümü Osmanlı diyarlarına ihraç edilmişti. Osmanlı tüccarınca ulahlardan satın alınıyor olmaları nedeniyle Eflak bıçağı olarak ün kazanan bu bıçaklar ucuzdu ve imparatorluğun her yanında çok tutuluyordu. Örneğin 1480'de Bursa ile Mısır arasında ticaret yapan Bursalı bir tacirin deposunda 11.400 bıçak vardı. Braşov tüccarının Tuna'nın bu tarafına Osmanlı topraklarına uzanan ticari trafikte yer aldığı gene 1413 kadar erken bir tarihte gözlenebiliyordu. Dipnot. Manolescu 1960 sayfa 209. 44 okkalık Osmanlı kentali Braşov tüccarının kullandığı standart ölçü olmuştu. 1429'da Osmanlılarla yeniden barış yapıldığında Eflak Voyvodası 2. Dan (parantez içinde 1420-1431) Braşov tüccarına ta Karadeniz'e kadar uzanan alanda tekrar faaliyete geçebileceklerini bildirmişti. Eflak Voyvodası biri Tuna'nın karşı kıyısına geçirilen mallardan ve diğeri de tüccarın dönüşte geri getirdiği mallardan olmak üzere iki defa %3 gümrük vergisi alıyordu. 1431 yılında Eflak Voyvodası'na tanınan imtiyazda ticari alışveriş için uğranacak limanlar Silistre, Ciurciu ve Nibolu olarak belirtilmişti. Bu listeye söz konusu dönemde Doğu imtiyazı için en önemli liman olan Brayla da eklenmelidir. Öte yandan Osmanlı tüccarı Eflak'taki yerel pazar ve panayırlardan da eksik olmuyor. Hatta buralarda neredeyse ulah (parantez içinde tüccar) kadar büyük bir kalabalık oluşturuyordu. 1476'da Eflak Voyvodası Braşov tüccarına bir Türk tacirin beraberinde bol ve kaliteli malla çıka geldiğini bildirmişti. Dipnot: Manolescu 1960 sayfa 209, Pah 1973 sayfa 452 bunlardan Araplar diye söz ediyor. Ancak genellikle Doğu emtiyasının Eflak ve Boğdan tüccarının Braşov üzerinden getirdiği ithalat ile karşılıklı değişimi asıl Tuna iskeleleri ve Karadeniz limanlarında gerçekleşiyordu. Braşov'un transit merkezi olarak oynadığı rolün yanı sıra kentte yünlü kumaş, elbise, araba şasisi, at koşum takımları, mobilya ve madeni eşya gibi bazı ihracat sanayileri de gelişme göstermekteydi. Braşov gümrüğüne gelen mallara daha 15. yüzyıl başlarında Osmanlı akçesi üzerinden değer biçiliyor olması kentin güneydeki Osmanlı pazarına ekonomik bağımlılığının bir ifadesiydi. Daha büyük rakamlar içinse Macar florini esas alınıyor. 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca bir florin hep 50 akçe değerinde. Osmanlı akçesinin buradaki değişim değeri iç piyasadakinden yüksekti. Dipnot: Bir Macar florinin 1500 dolaylarında İstanbul'daki resmi değeri 58 akçaydı. Manolescu 1960 sayfa 179. Doğu emtiyası alıp satan Braşov tüccarı içinde Eflaklı tacirlerin giderek artan bir varlık göstermesi herhalde Eflak'ın Osmanlı Sultanı'na bağımlılığının artıyor olmasına ve Osmanlı fütühatının Karadeniz Havzası üzerindeki etkisine bağlı olmalıdır. 1503 yılına gelindiğinde Braşov gümrüğündeki Doğu emtiyası karabiberle diğer baharatın yanı sıra artık bakır, pamuk ve kuru üzüm gibi Anadolu ürünlerini de kapsıyordu. Eflak'taki Tuna iskelelerinde faaliyet gösteren Osmanlı tüccarı belgelerde Sarracenos olarak da anılmaktaydı. Anlaşılan bunların çoğu Tuna Bulgaristanı'nın 1393'te Osmanlılarca ilhak edilmesinin ardından faaliyetlerini nehir boyuna yaymış ve dayandırmış olan Türk tüccardı. 14. yüzyıl sonlarında bu listelerde Müslüman tüccara hiç rastlanmazken 15. yüzyıl sonrasının Osmanlı gümrük defterlerinde onlar beraberlerinde hep aynı mallarla Nibolu, Brayla, (parantez içinde İbrahim, Hirsova, Rusçuk, Silistre ve Vidin'de tekrar tekrar karşımıza çıkacaklardır. Sibiu'daki (parantez içinde Nagiseben'deki) ithalatçı tüccarın belki hepsinin ulah olmasına karşılık Braşov'da baharat ithalatının %80'ini ulah (parantez içinde Eflaklı, Transilvanyalı ve Boğdanlı tüccar gerçekleştiriyordu. Bundan Macaristan'a ithal edilen baharatın önce kervanlarla Bursa ve Edirne üzerinden Batı Tuna iskelelerine ulaşmış ve buralarda Eflaklılarca satın alınmış olması gerektiği Transilvanya ve Boğdan tüccarının ise muhtemelen sevkiyatı Doğu Tuna iskelelerinde satın almak suretiyle onlara katıldığı sonucunu çıkartabiliriz. Ancak her halükarda bu ticarette Boğdan'ın payı hayli önemsiz kalıyordu.